Ayrım 73, sayfa 358. Garson kebap dolu kalın iki porselen tabağı önlerine koyunca Mustafa içinin kazındığını anladı. Kebabını az önce çıkıp giden aksakallı köylü gibi dürüm yapıp yağlarını akıtarak yemek istiyordu ya, anasından çekiniyordu. Gözlerini onun ellerine dikmiş bakıyordu. Zara Hatun ise ekmeği ikiye bölmüş, kebabın yarısını, soğanların, maydanozların birazını, bir tek yeşil biberi içine koymuş dürüm yapmıştı. Yöresine bakınarak dürümünü dişlemişti. Mustafa gülümsedi. Mustafa'ya gülümsedi. Yesene Mustafa'm dedi. Bu yumuşaklık Mustafa'yı yüreklendirdi. Pidesini alıp ne var ne yoksa önündeki tabakla içine doldurdu. Bakır sağındakileri de usturupluca üstüne dizip dürümünü yaptı. Tıpkı aksakallı yaşlı adam gibi masaya abanıp yağları akıta akıta kendinden geçip dünya ile ilişkisini kesmiş yemeye başladı. Elindeki dürümü bitinceye kadar da gözü hiçbir şey görmedi. Orada delirmişçesine dönüp duran, vızıltısı gittikçe büyüyen eşek arısını bile görmüyor, duymuyordu. Dürümü bitince uzun uzun bir parmaklarına bakmaya, bir yalamaya başladı. Zero öyle durmuş kalmış, şaşkınlıkla oğlanı seyrediyordu. ''Ne o Mustafa?'' dedi Zero sonunda. ''Ne yapıyorsun öyle?'' ''Hiç'' dedi Mustafa. Parmaklarını yalamayı sürdürdü ya, keyfi kaçmıştı. ''Al da şunu kebabın parasını ver.'' Mustafa buna çok sevindi. O da o anda yüzü ışıdı. Anasının önüne koyduğu keseyi aldı. Gözlerini keseye iyice yaklaştırıp uzun uzun araştırdıktan sonra bir para bulup elleri titreyerek garsona uzattı. Garson az sonra paranın üstünü getirince parayı keseye koydu. Keseyi de gizlice kuşağının altına sokmak isterken kuşağının olmadığını görünce bozuldu. ''Al bunu ana'' dedi. ''Bir dahaki sefere'' diye düşündü. ''Bir daha kasaba inerken kuşak bağlamalı.'' Anası ''Kalk Mustafa'm'' dedi. Gülerek ayağa kalktı. Çocuk kalkarken anası ne düşündüğünü anladı diye üzüldü. Zero dışarı çıkınca sağa sola bakındı. Demir yolu ışılayarak sararmış ovayı ta uzaklara kadar ikiye biçiyor. Tarlaların sonunda gözden uzaklaşıp gitip gidiyordu. ''Şu ağaçların gölgesine gidelim de treni o gölgede bekleyelim.'' Zero istasyonun arkasındaki iri dut ağaçlarını gösteriyordu. Ağaçların arkasında kaktüs ağıllarının çevirdiği ak badanalı evler kalenin dibine kadar dayanıyordu. Evler de kaktüs ağılları da atlar çiçekler de ağaçlar da kalın bir toz tabakası altında kalmıştı. Zero ortadaki geniş gövdeli dut ağacına gidip sırtını ağaca dayayıp durdu. Mustafa, ''Ana ben dolaşacağım.'' dedi. ''Arabalara bakacağım.'' ''Olur git.'' dedi Zero. ''Git ya atların arkasından geçme. Sonra teperler seni.'' ''Geçmem.'' İstasyon atlar, köylü kalabalığı, sırtlarında çuval taşıyanlar bile sanki bu istasyon ıssızlığının sıcağında uyumuşlardı. Ötede Akdeniz'in üstünde bir kavak koyu kalkan bulutlar parlayıp sönüyorlardı. İkindi üstü garbi yeliyle birlikte onlar da göğe ağacaklardı ya, daha ikindiye çok vardı. Uzun kırış kırış boyunlu, ak gömlekli, incecik ipek kravatlı, tel gözlüklü lacivert giyitleri tozdan apak olmuş birisi büyük kantarın önünde duruyor. Köylülerin sırtlarında iki büklüm getirdikleri çuvalları tartıyor. Yanda yarılmış bir tahta masadaki yazıcıya çuvalların kaç kilo geldiğini söylüyordu. Mustafa bir süre bu uzun boylu adamı izledikten sonra ilerideki boşalmış arabalara gitti. Arabalar karşı sel yatağındaki kavaklara kadar arkası arkasına sıralanmışlardı. Arabalara koşulu, kayışları yarı yarıya çözülmüş, gemleri alınmış atlar, başlarını kıl torbalarının içine sokmuşlar, kimi ağır ağır yemini yiyor, kimi de uyukluyordu. Birinci araba yemyeşil bir arabaydı. Bir çift iri at koşulmuştu. Atların ikisi de torbalarını almışlar, kuyruklarını hızlı sağa sola sallayarak sinekleniyorlardı. Arabanın yeşili, nakışları kalın bir toz tabakası altında kalmıştı. Atların bellemeleri, koşumları da toz içindeydi. Çocuk cebinden çıkardığı apak tertemiz bir köşesinde 3 tane küçücük mor menekşe işlenmiş mendiliyle arabanın tozlarını silmeye başladı. O sildikçe tozların altından taze bir ot yeşilinin üstüne yapılmış kırmızı mor, sarı mavi, turuncu, pembe söğüt yaprakları çıkıyordu. Söğüt yaprakları hiç bilinmeyen ak, iri, taç yaprakları tel tel savrulan bir çiçeği çevreliyordu. Söğüt yapraklarının şeyinde uçsuz bucaksız mavi bir göl vardı. Gölün arkasında fır dolayı yüksek karlı dağlar uzanıyor. Dağların daha üstünde, uzağında uzun bacaklı, uzun boyunlu, uzun kanatlı ak bir kuş uçuyor. Gölgesi gölün sularına perşembe, pes pembe düşüyordu. Tozların altında sonra bir ceren çıktı. Ardından üç küçük yavrusuyla. Mustafa bu parlak kara gözlü yavruları çok sevdi. Anaları bir hoş, bir hüzünlü bakıyordu, boynunu bükmüş. Öteki bölmede de üst üste kuşlar vardı, çiçeklerin arasında uçan. Sonra gene söğüt yaprakları, sonra gene göl, dağlar, uçan akkuş, mavi suya düşen pembe gölge. Çocuk arabaları atlara dalmış, mendiliyle durmadan arabaları siliyor, durmadan karşısına biçimler, nakışlar, renkler çıkıyordu. Anası dut ağacının gölgesine yarı uzanmış, onu gözden uzak tutmuyor, dalmış gitmiş bir şeyler düşünüyordu. Mustafa arada sırada başını kaldırıp anasına bakıyor, ardından da yeni bir arabanın tozunu silip yeni nakışlı bir dünya buluyor, seviniyordu. Ter içinde kalmış, araba silmekten yorulmuştu ya, o kıvançlıydı. Bazı arabaların içinde arabacılar da oluyor. Mustafa'yı bütün çabasıyla arabalarını siler görünce tatlı tatlı çocuğa gülümsüyorlardı. Mustafa şimdiye kadar arabalar içinde bir arabaya tutulmuş, en çok bu masmavi boyalı arabayı sevmişti. Arabanın her bir yanı lekesiz ince bir maviydi. Mavinin ucunda art köşesinde koyu turuncu bir çiçek açmıştı. Çiçeğin incecik yeşil bir sapı, küçücük de yaprağı vardı. Mavi buradan ta Akdeniz'e kadar uzanan bir maviydi. Çocuk ona baktıkça içinden bir sevinç kabarıyor, tattan ürperiyordu. Daha tozlarını silip bakmadığı 29 araba olmasaydı, Mustafa bu mavi arabanın yanından tren gelinceye kadar ayrılmazdı. Çocuk öteki arabaları da merak ediyordu. Belki onların içinde bundan da güzel çiçekler, biçimler, renkler vardı. Tren gelinceye kadar hepsine teker teker bakmak zorundaydı. Gün yıkılmış, kavak ağaçlarının gölgeleri doğuya uzanmıştı. Mustafa'nın bakmadığı 8 araba daha kalmıştı. Acele ediyordu. Tren gelir de arabaların hepsini bitiremem diye. Çabuk çabuk siliyordu tozları, resimleri, nakışları, şöyle bir seyrediyor. Gözü tutmamışsa hemen öteki arabaya geçiyordu. Kırmızı sarı söğüt yapraklı bir arabanın tozlarını yarı yarıya silmiş. Gözlerinin önünden derin yemyeşil bir su köpürerek akarken çocuk elinde tozlu mendili öyle kala kaldı. Adam kirpi oku saçları, çakır kanlı gözleri, sarı çizmeleriyle arabanın içinde dirseklerini dayayıp yarı yarıya doğrulmuş, ona korku dolu gözlerle bakıyor. Orada öyle donmuş kalmış, kıpırdayamıyordu. Mustafa da yerinden kıpırdamıyordu. Gözleri büyülenmişçesine birbirlerinin gözlerine bir an olsun ayrılıp başka yere bakamıyorlardı. Çocuk her şeyi bırakıp kaçmak istiyor ama bir türlü kendine gelemiyordu. Ağzını açmış, bağırmaya çalışıyor, bir türlü sesi çıkmıyordu. Birbirlerine takılıp kalmışlardı. Çocuğun başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Önündeki büyülü göz de andan ana değişiyor, bir hoş oluyordu. Üstlerinden çığlık çığlığa geçen kuş sürülüsünü bile duymadılar. Sıraya birkaç araba daha girdi. Çamparaları öterek, zilleri çalarak farkında bile olmadılar. Böyle bakışmaları karşı yönden bir tren uzun uzun düdüğünü çalarak, ağır tekerlekleriyle toprağı sarsarak, yüreğe mavi dumanlar fışkırtarak gelip istasyonda duruncaya kadar sürdü. Trenin sesi çocuğa kendine getirince karşısındakinin gözlerinden gözlerini kopardı. Bir anda demir yolunu geçip anasının yanına vardı. Yüzü sapsarı kesilmiş yaprak gibi titriyor. Elindeki tozlu mendilini çırpıyordu. Zero, bu bizim tren değil Mustafa'm dedi. Mustafa, Salman dedi. Zero, keşke doğru olsa Müslüm oğlumun dediği diye içini çekti. Salman dedi gene Mustafa. Bir süre istasyonda mavi duvanlarını savurarak duran tren gene büyük bir parıltı kütürtü gene uzun uzun düdüğünü çalarak gene ağır ağır demir tekerlekleriyle toprağı sarsarak kalktı gitti.